Kitap.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Dünyaya Masallar. Işıl Özgen Türk, Sabah Kitapçılık. 2. baskı Eylül 1998. Okuyan Feyza Keli. İlk gençlik çağındakilere hep birlikte uyum ve barış içinde nasıl yaşayacakları Işıl Özgen Türk'ün deneyimli kaleminden anlatılıyor. Güneşe giden kahramanlar. Bir varmış, bir yokmuş. Yaşadığımız şu günlerden çok önce dünyamızın bir köşesinde bir ülke varmış. Boylamını bilen yok, enlemini soran çok imiş ama bilinir ki bu ülkede toprağın en verimlisi ekilir, suların en bereketlisi akar, iklimin en güzeli hüküm sürermiş. Ülkenin insanları da toprağına suyuna benzermiş. Yürekleri ak, gönülleri yüceymiş. Güneşle çalışmaya başlar, gün bittikten çok sonra işlerini bırakırlarmış. Bunca çalışmaya karşın pek fazla bir şey kazanamazlar, kıt kanaat geçinirlermiş. Bu ülkede küçük büyük herkes türkü söylemeyi sever, ozanlar deyişleriyle yürekleri coştururlarmış. Her yerde olur ya, bu ülkede de az da olsa çalışmadan yaşamayı seven, kötülük yapmaktan hoşlanan, insanların mutluluklarını çekemeyen, yalan söylemeyi huy edinmiş, kara yürekli kişiler varmış. Bunlar sabahtan akşama dek, ne yapsak da çalışmadan daha çok yiyecek giyecek elde etsek, ne yapsak da ak yüreklileri birbirine düşürüp onların sırtından işlerimizi yoluna koysak diye kafa yorarlarmış. O günü birilerine zarar vermeden geçirdiler mi ahlanır vahlanır, aman gücümüzü yitiriyoruz diye bir sonraki gün için üç misli soygun, üç misli zarar, üç misli kötülük yaparlarmış. Gün gelmiş yürekleri bunca kötülüğü kaldıramaz olmuş. İşte o zaman dış görünüşleri değişmeye, derileri kirli sarı bir renk almaya, gözleri içlerindeki kara duyguları yansıtmaya başlamış. Ak yürekliler bu işten çok hoşnut olmuşlar. Öyle ya, kimin rengi değişmeye başlasa hemen anlıyorlarmış ki bu adam kara yüreklidir. Öyleyse onunla dostluk etmek insana zararlıdır deyip acelece yanından uzaklaşıveriyorlarmış. Yıllar geçtikçe kara yüreklilerin yüreklerinin çirkinliği yüzlerine daha da vurmuş. Gündüzleri ortalıkta dolaşamaz olmuşlar. Olmuşlar ya, geceleri ne yapmalı? Karanlıkta insanın rengi ak mı kara mı seçilmiyor ki. Üstelik gözlerindeki o kötü bakışları görmek de olanaksız. Çok geçmemiş, karanlıkla dost oluvermiş kara yürekliler. Geceleri ortaya çıkıp, siz misiniz bizleri istemeyen, yanımızdan uzaklaşıp çocuklarına kötü örnek gösteren diye başlamışlar ortalığı kasıp kavurmaya. Ak yürekliler her sabah uyandıklarında buğday çuvallarının eksildiğini, yeni doğmuş kuzularının yok olduğunu görünce umutsuzluğa düşer olmuşlar. En çok da çocuklarının kara yüreklilere özenmelerini üzülüyorlarmış. Sonunda umutsuzluk insanoğluna yaramaz demişler ve toplanıp bir çıkar yol aramaya başlamışlar. Madem bu yürekleri kara insanlar gün ışığında dışarı çıkmaya cesaret edemez, gecenin koyu karanlığına sığınırlar, biz de gecenin karanlığını günün aydınlığına çeviririz demişler ve karar o karar, hemen o gece her ahırın kapısına, her sulağın başında, her tarlanın girişinde birer kişi kara yüreklilerin gelişini gözlemeye başlamış. Bir yandan da dağ gibi ateşler yakıp geceyi gündüz gibi aydınlatmışlar. Günler su gibi akmış. Bu günler ak yürekliler için kara yüreklilerin zorbalıklarından, baskılarından uzak mutlu günlermiş. Gel gelelim, kara yürekliler de boş durmamışlar. Nasıl dursunlar, elleri kolları bağlanmış, ne gündüzleri ne de gündüz gibi aydınlatılan geceleri iş yapamıyorlarmış. Bir de alışmışlar ki hazır konmaya. Üstelik hepsi de iyi yemeye, iyi giyinmeye meraklı. Hemen toplanmışlar, bu toplantıya ülkenin bütün kara yüreklileri gelmiş, her biri bir öneri, bir çare getirmiş. Sonunda, demek geceleri gündüz yaptılar, dört bir yana gözcüler koydular. Ama ya, Bütün gündüzler gece olursa nasıl dayanırlar bunca zaman uykusuz kalmaya? Nasıl bunca zaman sönmeyen ateşler yakabilirler? Ülkenin bütün ormanlarını yaksalar yetmez. Ne denli çabalasalar kapanıverir gözleri. İşte o zaman da biz hiçbir engelle karşılaşmadan yüreğimizin karasına bularız ülkeyi demişler ve işe koyulmuşlar. Ak yürekliler çok geçmemiş dünyanın düzeninde bir aksama başladığını görüp şaşırıvermişler. Günler göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor, gecelerse bitmek bilmiyormuş. Bir süre sonra da gün ışığı artık hiç görünmez olmuş. Ülke karanlığa gömülmüş. Bu öyle bir karanlıkmış ki gökte tek yıldız parlamıyor, bir metre ilerisini görmek mümkün olmuyormuş. Gün geçtikçe ormanlardaki ağaçların sayısı azalmaya, kandillerde yakılan yağ stokları erimeye başlamış. Küçük büyük bütün ak yüreklilerin gözleri uykusuzluktan kızarmış. Ne sürseler ne yapsalar fayda etmiyormuş. En sonunda gözcüler dayanamayıp uyumaya başlamışlar. İş böyle olunca kara yürekliler hiçbir şeyden çekinmeden olanca güçleriyle düşmüşler yola, ne bulsalar alıyor, daha çok zarar vermek için ne mümkünse yapıyorlarmış. Ak yürekliler iyice yenik düşmeye başlamışlar. Ne olup bittiğini anlamadıkları için de birbirlerini suçluyor, olur olmaz nedenlerden kavga ediyorlarmış. Ama içlerinden akıllı biri çıkmış. Dostlar, böyle birbirimizi yemekle işlerin düzeleceği yok. Üstelik gücümüzü de boş yere harcıyoruz. Aklımızı başımıza alıp bir güzel düşünelim. Güneşin görünmemesi doğal bir olay değil. Ben bu işte kara yüreklilerin parmağı olduğunu sanıyorum. Çünkü gündüzlerin ortadan kalkması onların işine yaradı. Görüyorsunuz, artık geceleri aydınlatamadığımız ve dayanamayıp uyuduğumuz için istedikleri kötülüğü yapabiliyorlar demiş. Herkes şaşırmış, biraz da korkmuşlar. Kara yürekliler güneşi yok edecek kadar güçlüyseler onlarla nasıl savaşabiliriz demişler. Akıllı kişi gene söz almış. Kara yürekliler şimdi çok güçlüler. En azından bizi umutsuzluğa düşürmeyi başardılar. Onlarla savaşacaksak ilk önce içimizdeki umutsuzluğu atmak zorundayız. Sonra da yeni çareler aramalıyız. Benim bir önerim var. Burada oturup dururken güneşte ne olup bittiğini bilemediğimiz için konuşmalarımız sonuçsuz kalacak. Önce ne olup bittiğini öğrenmeliyiz. Bunun için de içimizden birinin gökyüzüne çıkıp bakması ve bize haber ulaştırması gerekiyor. Bu söz üzerine ak yürekliler nasıl çıkarız, ne ile çıkarız diye düşünmeye başlamışlar. Akıllı kişi gene söz almış. Bol demir madenlerimiz, çok çabuk tığ işleyen ninelerimiz var. El ele verip bizler demir çıkarırız, onlar da işler. Ak yürekliler umutlanmışlar ve işe koyulmuşlar. Yorulmak bilmeden günlerce hep birlikte yaptıkları çalışmanın sonunda milyonlarca kilometre uzunluğunda çelikten bir merdiven örülmüş. Merdiven o kadar uzunmuş ki dünyanın çevresinde siz deyin 30, ben diyeyim tam 40 kez dolanabilirmiş. Gün gelmiş, binlerce ak yürekli büyük alanlarda toplanmışlar. Daha sonra çelik merdiveni getirmişler, görenler şaşırıp kalmışlar. Ne uzun demişler. Sonra gene yüzlerce kişi hep birlikte merdiveni bir ucundan tutup göğe fırlatmışlar. İş çıkacak kişiye gelince herkes sesini soluğunu kesmiş, öylece durmaya başlamış. Hiç kimse merdivene kim çıkacak diye sormaya cesaret edemiyormuş. Çünkü gökyüzü öyle karanlık, öyle gizli doluymuş ki bakanın içine bir ürperti düşüyor, korku gelip yüreklere oturuyormuş. Ülkenin çok cesur, gözü pek, en zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelen namlı bir yiğidi varmış. Gelmiş, bir an göğe bakmış, sonra başlamış tırmanmaya. Diğer ak yürekliler onun sağ salim geri dönmesini yürekten dilemişler. Namlı yiğit bir süre sonra aşağıdakileri göremez olmuş. Tırmandıkça koyu karanlık aralanmaya, tek tük yıldızlar görünmeye başlamış. O yorulmak bilmeden tırmanmasını sürdürüyormuş. Aradan milyonlarca yıl geçmiş, geçmiş ama bu yıllar gök kürenin takvimine göreymiş. Dünya takviminde ise bu uzun yolculuk yalnızca 3 gün sürmüş. Sonunda namlı yiğit güneşe yaklaşmış. Bir de ne görsün? Kocaman bir canavar güneşin önünde uyumuyor mu? Önce korkmuş, ömründe bu denli iri bir yaratık görmediğini düşünmüş. öyle iri öyle iriymiş ki güneşin ışınları ancak ufacık bir köşeden sızarak yeryüzüne ulaşabiliyormuş. Namlı yiğit tüm soğukkanlılığını toplayıp küçük bir yıldızın arkasına geçmiş ve başlamış canavarı gözlemeye. Çünkü bu yaratık ne yer ne içer merak etmiş. Çok beklememiş. Meğer canavar öğle uykusunu uyuyormuş. Yüksek sesle esneyerek uyanmış. Esnerken madeni kulak tırmalayıcı bir ses çıkarıyormuş. Namlı yiğit hemen kulaklarını tıkamış, içinden de çok garip sesi var. Acaba neyle gargara yapıyor diye söylenmiş. Dikkatle bakınca gördüğü yeni şey karşısında daha da şaşırmış. Nasıl şaşırmasın? Bu canavarın 7 kolu varmış. Canavar bu, olur ya diyeceksiniz. Ama bu kollar bildiğimiz kollara benzemiyormuş. Neredeyse yeryüzüne ulaşabilir uzunluktaymış. Bir süre sonra kolların yavaş yavaş yeryüzüne indiğini görünce yanılmadığını anlamış. Çok geçmemiş, kolların her biri bir yığın şey taşıyarak yukarı çıkmış. Namlı yiğit bu kollar ne getiriyor diye bakacak olmuş, işte o anda küçük dilini neredeyse yutacakmış. Kolların her birinde yeryüzünün en güzel yiyecekleri, içecekleri varmış. Bunları tek tek saymaya kimsenin gücü yetmezmiş. Önce birinci kol gelmiş, canavar ağzını açmış ve yiyecekleri yutmuş. Derken ikinci kol da gelmiş, canavar onun getirdiklerini de bir çırpıda yutmuş. Doymak bilmeyen canavar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kollardaki yiyecekleri de bir çırpıda eritmiş. Namlı yiğit bu yiyecekleri gönderenleri görünce daha da şaşırmış. Çünkü birinci koldaki yiyecekleri dünyada savaş olmasını isteyenler, ikincisini başkalarının hakkını yiyerek yaşayanlar, üçüncüsünü bilgisizlik ve tembelliğin yayılmasını isteyenler, dördüncüsünü insanlığın çıkarına aykırı çalışmalar yapanlar, beşincisini yoksul çocukları hiç düşünmeyenler, altıncısını insanları köle gibi kullananlar, yedincisini ise dünyamız mutsuz bir dünya olsun diye çalışanlar göndermiyor muymuş? O zaman her şeyin gerçeğini kavramış. Gördüklerinden şaşkın, canavarın yeniden uyumasını beklemiş. Bir zaman sonra canavar yediklerini sindirmek için uykuya çekilmiş. Yedi kolu da onu korumak için çevresine dolanmış. Namlı yiğit, "Eh artık beni görmezler," demiş ve hızla merdivenden aşağı inmiş. Gördüklerini anlatmak için öyle hızlı inmiş ki 3 günde çıktığı yolu 2 günde almış. Ak yürekliler onu 4 gözle bekliyorlarmış. Hemen güneşe ne olmuş diye onu soru yağmuruna tutmuşlar. Namlı yiğit her şeyi bir bir anlatmış. Güneşin hiçbir yere gittiği yok, olduğu yerde duruyor. Ama önünde bir canavar oturmuş, her yanını kaplamış, ışık sızdırmıyor. Anlatmanın mümkünü yok. 7 tane çok uzun kolu var canavarın. Bu kollar canavar uyanınca yeryüzüne iniyor, kara yüreklilerin hazırladıkları yiyecekleri, içecekleri alıp yeniden yukarı çıkıyor. Canavar da kolların getirdiklerini afiyetle yiyip uyumaya başlıyor demiş. Bu sözler üzerine ak yürekliler kara kara düşünmeye başlamışlar. Akıllı kişi yekinmiş gene. "Nedir bu haliniz? Canlanın biraz. Şimdi işimiz daha kolaylaştı. Hiç olmazsa düşmanlarımız neler yapabileceklerini öğrendik. Güneş ışınlarının yeniden yeryüzüne yayılması, ulaşması için o canavarı öldürmemiz gerek. Ancak bu çok güç bir iş. Çünkü canavarın kara yürekliler tarafından beslendiğini öğrendik. Kara yürekliler baktılar ki başka çare yok, buna başvurdular. Günlerce süren karanlık onları güçlendirdi. Güçlendikçe de kendilerini koruyan canavarı daha çok beslediler. Durum bu, şimdi düşünelim. Benim aklıma bir çare geliyor. Canavarı besleyen bu kolları kesmek. Kollarını kesince beslenemeyen bu canavar ölecek. Böylece dünyamız aydınlığa kavuşacak ve kara yürekliler yenilecek. Şimdi kolları nasıl kesebiliriz hep birlikte düşünelim." Akıllı kişinin bu sözleri bütün ak yüreklileri yüreklendirmiş. Günler geçmiş, akıllar akıllara, yürekler yüreklere denkleşmiş, sonunda şu kararları almışlar. 7 merdiven, 7 de makas yapalım. Ülkenin en cesur, en yiğit, en akıllı, en çalışkan, en neşeli kişilerinden de 7'şer kişilik ordular kuralım. Onlar ellerinde makas, merdivenlerden çıkıp kollarla savaşsınlar. Bizler de burada elimizden geldiğince uykusuzluğa dayanarak kara yüreklileri tarlalarımıza, ahırlarımıza sokmamaya çalışalım. Karar verilmiş ya, küçük büyük bütün ak yürekliler vakit yitirmeden becerikli elleriyle kendilerine düşeni yapmaya koyulmuşlar. O günlerde ak yürekli insanların ülkesine şöyle bir göz atanlar, kadınların kandil ışığında başlarını bir an bile kaldırmadan tığ işlediklerini, ustaların durup dinlenmeden çekiç salladıklarını, çocukların yığılmış çalı çırpıları tutuşturmak için yanaklarını şişirerek sırayla üflediklerini, bilginlerin saatler boyu bir takım kağıtlara not olarak tartıştıklarını, ozanların insanların kardeşçe yaşamasını öven deyişler söyleyerek alanlarda dolandıklarını, saz şairlerinin sazlarıyla çalışanları coşturduklarını görürlermiş. Günler geçmiş, milyonlarca kilometre uzunluktaki çelik 7 merdiven, 7 kişinin zor taşıdığı 7 makas tamamlanmış. Bilginler ülkenin en cesur, en yiğit, en çalışkan, en neşeli, en sevilen kişilerini seçmişler. Onlarla uzun uzun konuşmuşlar. Nasıl savaşacaklarını anlatmışlar. Sonunda en önemli gün gelip çatmış. Seçilen kişiler 7 koldan, ellerinde makaslar, başlamışlar tırmanmaya. Bütün ak yürekliler onları sevgiyle uğurlamışlar. Anaların babaların yüreklerine acı dolmuşsa da onlardan ayrılmanın acısına onurla göğüs germişler ve hiçbir şey belli etmemişler. 7 merdivenden canavarın 7 koluna ulaşmak için o yiğit insanlar yola çıkmışlar. Böylece ak yürekliler bir yandan canavar, bir yandan da yeryüzündeki kara yüreklilerle savaşmaya başlamışlar. Çok zorlu bir savaş olmuş. Canavarla uğraşanlar kimi zaman umutsuzluğa kapılmışlar. Ancak yeryüzünde kendilerini bekleyen binlerce kişiyi düşündükçe yılmadan kavgayı sürdürmüşler. Birçok yiğit ölmüş. Ama canavarın kollarını ta kökünden kesmeyi başarmışlar. Böylece beslenme kaynağı yok olan canavar gittikçe küçülmüş, güneşin içinde eriyip yok olmuş. Ve güneş en güzel, en taze, en yararlı ışınlarını yeniden dünyaya salmış. Dünyadaki kara yürekliler de en büyük desteklerinden yoksun kalınca yenik düşmüşler. Bütün çirkinlikleri güneşin parlak ışıklarıyla birlikte ortaya çıkmış. Saklanamaz olmuşlar. Dünya tarihinin bu en büyük savaşını yılmayan, omuz omuza, hep birlikte umutla savaşan ak yürekliler kazanmışlar. En güzel değerlere kavuşup kendilerinden sonra gelen büyük insanlığa örnek olmuşlar. Dünyanın ışıkla, aydınlıkla yeniden dolduğu gün büyük bir şenlik yapılmış. Ölenler anılmış ve bir bilgin kişi, "Onlar çocuklarımız mutlu bir dünyada yaşasınlar diye öldüler." demiş. Ozanlar türküler söylemişler, şiirler yazmışlar. Çocuklar gökyüzüne ak güvercinler salmışlar. Sanki yeryüzünün bütün ak yüreklileri aynı anda el ele, kol kola türkü söyler, oyun oynar gibiymiş. Çünkü güneş onlarınmış artık. Çünkü güneş ışınlarının bütün nimetlerini eşit olarak salmış dünyaya. Çünkü dünyanın hiçbir köşesinde bir karanlık nokta, bir tek kara yürekli kişi kalmamış. İşte o günden bugüne insanoğulları kara yüreklileri yaşatmamak için savaşıp duruyorlarmış. Dünyada olağanüstü bir gün. O sabah uyandıklarında bütün dünyalılar şaşıp kaldılar. Sokaklarda yüzlerce çocuk ellerinde pankartlar bağıra çağıra yürüyorlardı. Pencerelere dolup pankartları okumaya başladılar. Dünya çocukları yönetimi ele aldı. Büyükler, sıcak yataklarınızı bırakmayın, bugün işleri biz göreceğiz. Yarının büyükleri, bizler, yarını beklemeden yönetimi ele aldık. Yaşasın çocukların devleti. İsveçli Weber ilk kez bir fabrika görecekti. 11 yaşlarında kıvırcık saçlı bir yumurcaktı. Yapılan iş bölümünde silah fabrikalarını denetlemekle görevlendirilmişti. Çantası koltuğunda, arkasında fabrika müdürü, kendini bekleyen masaya doğru yürüdü. Çalımla oturdu. Önünde bir yığın kağıt duruyordu, şöyle bir karıştırdı. Faturalar, anlaşmalar, bonolar, hisse senetleri. İşin içinden çıkamayacağını anlayınca hepsini bir yana bıraktı. Zile basıp fabrika müdürünü çağırdı. Dolaşmak istiyordu. Birlikte kocaman bir binaya girdiler. İçeride yüzlerce işçi çalışıyordu. Fabrika müdürü iki büklüm eğilerek açıkladı. Şimdi işçilerimiz son yılların en önemli buluşu, ejderha zırhı adını verdiğimiz bir tank üzerinde çalışıyorlar. Bu tank çok kısa bir zamanda yüzyılımızın en güçlü silahlarından biri olacak. Weber söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Canı sıkıldı. Tam o sırada ejderha zırhı yanına geldi. Oynayacak bir şey bulduğu için sevinerek tankın üstüne çıkmaya çalışıyordu ki fabrika müdürü soluk soluğa yanına gelip bu tankın oyuncak bir tank olmadığını, düğmesine basılıp ateş edildiği zaman 100 hektarlık bir alandaki tüm canlıları yok ettiğini söyledi. Weber öfkelendi. Demek bunca emek, bunca para canlıları yok etmek için harcanıyordu. Hemen fırladı yerinden, toplantı odasına kapandı. Kimse onu rahatsız etmesin diye bir de levha astırdı kapıya. Bir saat sonra çıktığında sevinç içindeydi. Doğru teknisyenlerin yanına koştu. Yeni bir tank modeli çizmişti, hemen yapılmasını istiyordu. Herkes heyecan içindeydi. İki saat sonra ilk tank ortaya çıktı. Weber atladı tepesine, tank ağır ağır yürüdü. İşçiler aman ateş düğmesine basmasın diye ona doğru koştular. Weber onların içinden geçeni okumuş gibi ateş düğmesine uzandı, birden bastı. Herkes kendini yere atmıştı ki ortalık bir anda çiçek bahçesine döndü. İşçiler sevinçle yerlerinden fırladılar. Weber'in tankı menekşeler, karanfiller, kır çiçekleri fırlatıyordu. Aynı gün bir başka yerde başka çocuklar Uluslararası Açlıkla Savaş Örgütü'nün başına geçtiler. Birkaç saat raporları, istatistikleri gözden geçirdiler. Of, ne de çok rakam vardı. Küçük Angel kısaca dedi, dünyanın yarısından fazlası aç. İşte rakamlardan çıkan sonuç bu. Ne acı. Ne yapalım diye uzun uzun düşünmediler. Hemen yeryüzündeki savaş gemilerine, savaş uçaklarına motorlarını ısıtmasını söylediler. Birkaç saat sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerinde savaş uçakları uçmaya, çeşitli kıyılara da savaş gemileri yanaşmaya başladı. Oralarda yaşayanlar hemen sığınaklara koştular. Sığınaklarında biraz sonra patlayacak bombaların gürültüsünü beklerlerken şaşılacak bir şey oldu. Gökten paketler yağmaya başladı. Yüz binlerce, milyonlarca kırmızı, yeşil, sarı kağıtlara sarılmış paket. Sevinçle sığınaklarından dışarı fırladılar. Yaşasın! Dünya çocuklarının harekete geçirdiği uçaklardan yiyecek maddeleri yağıyor, kıyılara yanaşan savaş gemileri binlerce tonluk meyve sularını şişesine alıp koşana dolduruyordu. Birkaç çocuk da o gün borsaya gittiler. Borsa ana baba günüydü. Paralar veriliyor, paralar alınıyor, insanlar hırstan gözleri kararmış bir durumda oradan oraya koşuşturuyorlardı. Kocaman ışıklı bir göstergeçte sürekli yeni rakamlar yazılıyordu. Çocuklara borsayı gezdiren yetkili, orada çok büyük paraların yitirildiğini, pek çok insanın yapımını borsada dönen oyunlarla bağladığını anlattı. Çocuklar bu işe çok üzüldüler. Hele tüm parasını bir anda yitiren bir adamın hüngür hüngür ağladığını görünce yürekleri öfkeyle kabardı. Ne yapabilirlerdi ki? Öyle ya, okullarındaki en güç matematik işlemleri bile borsa oyunlarının yanında hiç kalırdı. Yılmadılar ama. Aralarında uzun uzun tartıştılar. Sonra hep birlikte borsayı terk ettiler. Bir süre sonra borsaya yeniden döndüklerinde hepsi de fıkır fıkır gülüyordu. Borsada her şey olanca hızıyla sürerken akşam oldu. Herkes ne kaybedip ne kazandığını sayıyordu ki bir anons yükseldi. Sevgili büyüklerimiz, sizlere önemli bir açıklama yapacağız. Bugün ne yitiren ne kazanan var. Çünkü bugün ellerinizdeki paralar yapma paralardır. Sabahleyin para uğruna yaptığınız o çetin savaşı görünce para denilen şeyin ne denli anlamsız olduğunu sizlere anımsatmak için küçük bir hile yaptık. Hemen basım evine koşup yapma para bastırdık. Siz de her şeyden habersiz hırsla oyununuzu sürdürdünüz. Oysa ortalıkta dolaşıp duran değersiz kağıt parçalarıydı. Duyuru borsada büyük bir şaşkınlık yarattı. Bundan yararlanan çocuklar masaların üstünde duran paralardan uçak yapıp uçurmaya, kayık yapıp yüzdürmeye başladılar. Mehmet Ali başkanlığındaki bir başka grup da o sabah Kentleri Güzelleştirme ve Onarma Derneği'ne gitti. Dernek yöneticileri kasılarak o güne dek yaptıkları işleri anlattılar. 2 gün sonra kentin 25. anıtı açılacak, 26.sının ise temeli atılacaktı. Mehmet Ali bu anıtların kaç paraya mal olduğunu sordu. Yöneticiler, çalışmalarımız sayesinde 25. anıtı çok ucuza mal ettik, aşağı yukarı 1 milyon liraya. 26. anıtımız ise çok görkemli olacağı için 1,5 milyona bulacak dediler. Mehmet Ali şaşkınlıktan büyümüş gözlerle, ama dedi, kentin benim oturduğum semtinde insanlar tek odalı evlerde yaşıyor. Oynayacak parklarımız olmadığı için bütün gün sokaklarda başıboş dolaşıyoruz, dedi bir diğeri. Nesrin ise ağlamaklı bir sesle, küçük kardeşimi bırakacak bir bakım evi olmadığı için ona ben bakmak zorundayım, bu nedenden okulu bıraktım, diye mırıldandı. Yöneticiler her şey sırayla bu işlere de bakacağız diye çocukları yatıştırmaya çalıştılar. Ama Mehmet Ali yaman bir başkandı. Sıra mıra dinlemedi, grubu toplantıya çağırdı. Çok geçmeden kentin kenar mahallelerinde bir telaştır başladı. Her evin önünde bir kamyon durdu. Eşyalar sarılmadan öylece olduğu gibi kamyonlara yerleştirilip sosyal konutların yolu tutuldu. Sosyal konutlar pek güzeldi. Hepsinin birkaç odası, banyosu, büyükçe bir balkonu vardı. Evlere yerleşenler ilk iş güzel bir banyo yaptılar, sonra geniş, rahat yataklarda uyudular. Mehmet Ali ve grubunun işi bu kadarla bitmemişti. Tropik bitkilerin bakımı için halka kapalı olan kentin en güzel parkını çocuklar oynasın diye parmaklıklarını kırıp halka açtılar. 26. anıtın temel atma töreni gazetelere ilan verilerek durduruldu. Yerine bir çocuk bakım evinin temeli atıldı. Temel atma töreninde Başkan Mehmet Ali dünya tarihinin en kısa açık konuşmasını yaptı. Çocuk bakım evinin temelini attım. İşte bu temel atma töreninde her törene bol bol yemek, bol bol içmek için gelen çağrılılar da sunulan elma şekerleriyle yetindiler. Bir başka grup ise Yeni Buluşlar Bilim Evi'nin kapısını çaldı. Bilginler sevinç içindeydiler. Az sonra yeni bir makinenin ilk denemesi yapılacaktı. Bu, tüm bilginlerin 50 yıla yakın bir zamandır yapmak için çalışıp didindikleri, insan beyninin işleyişine sahip, insanın yaptığı her işi yapabilecek yetenekte bir makine adamdı. Çocuklar bir köşeye sıkışıp denemeyi izlemeye başladılar. Makinenin yüzlerce düğmesi vardı. Bilgin bir düğmeye bastı, makine madeni bir sesle, "Ben bir makine adamım," dedi, sustu. Bilgin ikinci düğmeye bastı, makine adam, "Ben insanların yaptıkları her işi yaparım ama duygularım yoktur," dedi, sustu. Bilgin üçüncü düğmeye bastı, makine adam, "Bu nedenden ben insanlardan güçlüyüm," dedi, sesini birdenbire yükselterek. Bilginler bu olağanüstü başarı karşısında coşmuşlardı. Makine adamın çevresini sarıp dans etmeye başladılar. Bir yandan da, "İşte ideal insan, işte gerçek insan," diye bağırıyorlardı. Çocuklar bu madeni sesli, akıllı makine adama ürküntüyle bakıyorlardı. Birden Arabistan çöllerinden gelen Habib fırladı yerinden. Bilginlerden makine adama soru sormak için izin istedi. Bilginler, "Sor sor, o her şeyi bilir," dediler. Habib makine adamın düğmesine basıp konuşmaya başladı. "Sayın makine adam, söylediklerine göre siz her şeyi biliyormuşsunuz. Ben size birkaç soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Dikkat, başlıyorum. 1. Yeni sürülmüş toprak kokusunu, 2 gökkuşağının renklerini, 3 suyun sesini biliyor musunuz?" Bilginler makine adamın bu soruları yanıtlayacağına güvenerek koltuklarına yaslanmış sonucu bekliyorlardı. Çocuklar soluklarını kesmişlerdi. Bakalım ne olacak? Uzun bir beklemeden sonra makine adam yanıt verdi. "Hayır, bu sorduğunuz 3 sorunun da yanıtını bilmiyorum. Ben makine yağı kokusundan başka bir koku, yapıldığım laboratuvarın grisinden başka bir renk ve kendi sesimden başka bir ses duymadım, görmedim, koklamadım." Bilginler öfkeyle fırladılar yerlerinden. Bu yenilgi karşısında saçlarını başlarını yoldular. Çocuklarsa makine adamın düğmeleriyle oynuyorlardı. Birden makine adam, "Ben bir makinayım, ben bir makinayım," diye hoplayıp zıplamaya başladı. Gece oluyordu. Çocukların yapacakları o denli çok işleri vardı ki bir oylama yapıp en önemlisini seçtiler. Ve doğru Birleşmiş Milletler binasının yolunu tuttular. Kocaman binaya varınca tüm dolapları tek tek boşaltıp tüm evrakları, belgeleri yaktılar. Sonra binanın çatısına çıkarak masmavi gökyüzüne kargacık burgacık yazılarıyla dünya çocuklarının yasasını yazdılar. 1. Fabrikalarda, atölyelerde insanları mutlu kılacak ürünler yapılacak. 2. Yiyecekler, giyecekler depolarda biriktirilmeyip yoksul ülkelerin halklarına gönderilecek. 3. Yeryüzündeki tüm paralar yakılıp yok edilecek. 4. Bilginler makine adam yapmak için değil, insanları mutlu kılacak, onlara yararlı olacak araçlar yapmak için çalışacaklar. 5. Yeryüzü insanların kardeşçe mutlu yaşadıkları bir yer olacak. Gökyüzüne yazılan yasa oylamaya sunuldu ve hiç tartışma olmadan oy birliğiyle onaylandı. Artık uyku vakti gelmişti. Çocuklar Birleşmiş Milletler binasından çıkıp uykulu gözlerle evlerinin yolunu tuttular. Kimi yaya, kimi uçakla, kimi trenle evine vardı. Hemen uyudular. Ertesi sabah evlerinden fırlayıp oyun bahçelerine gidenler orayı kapalı buldular. Uçakların gelişini karşılamaya koşanlar yağan binlerce bombanın altında can verdiler. Borsalarda binlerce insanın ekmek parası birkaç kişinin elinde toplandı. Bilginler yeni bir makine adam için çalışmaya başladılar. Kara bulutlar bir gün önce gökyüzüne yazılan kargacık burgacık yazıları sildi. Meğer bütün bu olanlar dünya çocuklarının aynı gece gördükleri güzel bir düşmüş. Bu düşü bana küçük Ali anlattı. Ben de yazdım. Siz de anımsadınız değil mi? Ali'nin unuttuklarını varın siz tamamlayın artık. Ha, bir de her önünüze çıkana büyük küçük demeyin, anlatın bu düşü. Kim bilir belki büyükler bu güzel, bu olağanüstü güzel düşü siz büyümeden gerçekleştirirler. Dostum, sokak lambam benim. Sus, gürültü etmeyin, içeridekiler duymasın. Dikkat, orada bir masa var. Şu yandan geçin. Tamam, oldu. Şimdi perdeyi çekiyorum. İşte gördünüz mü? Orada, köşe başında duruyor. Arkadaşım, dostum, sokak lambam o benim. İyi akşamlar sokak lambam. Bu gece kalabalığız. Arkadaşlarım da geldiler. Onları kıramadım. Seni görmeyi, tanımayı öyle istiyorlar ki. Annemle babam içeride. Ne mi yapıyorlar? Her zamanki gibi televizyonun başındalar. Benim uyuduğumu sanıyorlar. Öyle göz kırpıp durma, yaramazlık yaptığımı biliyorum ama bütün gün çok canım sıkıldı. Uf, yağmur yağıyor. Sana bir şemsiye gerek. Şimdi bulurum. Ne olur hastalanma. Sonra kiminle konuşurum ben? Kiminle uzun yolculuklara çıkarım? Arkadaşlarıma seni birlikte yaptığımız yolculukları anlatmak istiyorum. Anlatayım mı? İzin veriyorsun değil mi? Benim sokak lambam hep sokağın başında durur. Camları her zaman kirlidir. Ne yapsın, o bir sokak lambasıdır. Çok temiz olamaz ki. Geçenlerde bir gece sokak lambam beni çağırdı. Hemen yanına gittim. Çok heyecanlıydı. Önemli bir toplantı varmış, gitmesi gerekmiş. Benim de onunla birlikte olmamı istedi. Onu kırar mıyım? Yola koyulduk. Az gittik, uz gittik, sonunda geniş bir alana vardık. Her yan ışıl ışıldı. Siz deyin 1000, ben diyeyim 2000. Çeşit çeşit, renk renk lamba alanı ışık yağmuruna tutmuştu. Çok ürktüm. Sevgili sokak lambam, korkma dedi. Yeryüzündeki tüm lambalar bu gece burada toplanıyor. Önemli bir sorunu tartışacağız. Gel benimle. Gözlerim iki kocaman çakıl taşı gibi açılmıştı. Her yanım titriyordu. Sokak lambam ışığını yakıp söndürerek öbür lambaları selamladı. Biz geç kalmıştık. Her yan doluydu. Neyse bir köşe bulup sıkıştık. Çok geçmeden antika bir lamba alandaki kürsüye çıkıp konuşmaya başladı. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok yoruldunuz biliyorum ama bugün burada önemli bir sorunu tartışıp bir sonuca varacağız. Kısaca anlatayım. Biliyorsunuz yıllardır lambalar arasında bir tartışma sürüp gider. Kim daha üstün, kim daha çok işe yarıyor? Bunu durmadan tartışırız. Dilerseniz bugün son kez tartışalım ve bir sonuca varalım. Lamba grupları aralarından bir sözcü seçsin, sırayla konuşsunlar, ayrıca konuşmalar kısa olsun. Sabaha pek bir zaman kalmadı. Şimdi sözcülerinizi seçin. Antika lamba sözünü bitirir bitirmez bir gürültüdür koptu. Lambalar yanıp sönerek zincirlerini şakırdatarak gruplara ayrıldılar, sözcüler seçildi. İlk söz köşk lambalarınındı. Sözcü köşk lambası kürsüye doğru yürümeye başladı. Çok varlıklıydı, yüzlerce ampulü vardı. Giysisinin etekleri cam parçalarıyla doluydu. Yürürken cam parçaları yerlere sürünüyor, ortalığı çınlatıyordu. öyle şişmandı ki elindeki bastonun yardımıyla bile kürsüye çıkamadı. Birkaç köşk lambası onu kucaklayıp çıkarmak zorunda kaldı. Bunlar olurken köşk lambası soluk soluğa kalmıştı. İşlemeli ipek mendiline terini silip konuşmaya başladı. Köşk lambaları adına hepinize hoş geldiniz derim. Hemen söze başlayacağım. Bu tartışma ne demek oluyor? Dünyanın düzenini mi değiştireceksiniz? Eskiden olduğu gibi şimdi de en üstün biziz. En çok işe yarayan da biziz. Bunun tersini kim söyleyebilir? Başka türlü düşünmek bile ayıp. Kim bizim gibi sarayların, köşklerin, büyük evlerin aynalarla donanmış salonlarında parıltılar saçarak yaşar? Kim bizim gibi at yarışlarından, modadan konuşan, güzel giyinip güzel kokan, güzel yemekler yiyen insanları aydınlatır? Sorarım size hanginiz? Bizim aydınlattığımız salonlarda üstün insanlar dolaşır. Bu yüzden mutluyuz ve en üstün biziz. Bütün bu gerçekler varken pis çamurlu bir sokak lambası çıkmış, kim yararlı diye soruyor. Sorarım size, camları kararmış bir sokak lambası o aynalı salonlara yakışır mı? Onu kapının önüne bile koymazlar. Öylesine zavallı ve basittir. Bir de... Köşk lambasının kızgınlık dolu sözleri uzayıp gidecekti ama birden tüm ışıkları söndü. Hemen bir başka köşk lambası kürsüye çıkıp durumu açıkladı. Efendim, köşk lambaları böyle yorucu konuşmalara alışık değillerdi. Ayrıca yakındaki bir fabrikadan yükselen duman ciğerlerine dokunmuştu. Bu sözlere lambaların çoğu güldü. Bir de baktım, köşk lambalarının ışıkları birer birer sönüyordu. Durmadan aksırıp öksürüyorlar, bir yandan da ipek mendilleriyle yaşaran gözlerini siliyorlardı. Çok gülünçtüler. Böyle eğlenceli bir yere geldiğim için sevinç içindeydim. Dostum sokak lambam gülmekten belini doğrultamıyordu. Sıra ev lambalarına gelmişti. Sözcülerinin giysileri öyle pek parlak değildi. Hele başındaki şapka pek rüküştü. Kürsüye çıkınca köşk lambalarına gülümseyip kısık bir sesle konuşmaya başladı. Biz ev lambaları kimseyi incitmek istemiyoruz. Bizim aydınlattığımız insanlar, doğru söyleyeyim, at yarışlarından, modadan, güzel kokulardan pek anlamazlar. Durmadan çalışırlar. Hep paradan, geçim sıkıntısından söz ederler. Ne pahalı giysileri vardır, ne de üstün bir yanları. Ne yazık ki biz onları aydınlatmak zorundayız. Köşk lambaları doğru söylüyorlar. Onlar en üstün, en yararlı. Bizim amacımız da köşk lambaları gibi olabilmek, büyük salonları aydınlatabilmek. Ah, bir köşk lambası olabilsem, ah! Ev lambalarının sözcüsü sözünün sonunu getiremedi. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. O böyle ağlaya ağlaya kürsüden inerken ev lambalarının bulunduğu köşeden homurtular yükseldi. Bazı ev lambaları kızmıştı. Onlar sözcüleri gibi düşünmüyorlardı. Çalışan insanları aydınlatmak, onlara ışık götürmek, aynalı salonlarda boy göstermekten daha yararlıydı. Bir kavgadır başladı. Antika lamba birbirine giren ev lambalarını ayırmaya çalıştıysa da başaramadı. Sonunda çözüm bulundu. Köşk lambalarının yararını onaylayanlar köşk lambalarının yanına gitsin. Öbürleri oldukları yerde kalsın denildi. Ev lambalarının bir bölümü koşarak köşk lambalarının yanına gittiler. Onların gözyaşlarını silmeye, camlarını parlatmaya başladılar. Bu arada sesler yükseldi. Yağcılar, yuh, yuh. Şimdi söz sokak lambalarındaydı. Sözcüleri dostum sokak lambasıydı. Sevgili sokak lambam kürsüye doğru ilerlerken benim de heyecandan ayaklarım titriyordu. Acaba ne diyecekti? Tam bunları düşünürken arkalardan kara saplı, ışığı insanın gözlerini kamaştıran bir lamba çığlıklar atarak öne geldi. Bağırıyordu. Ben de konuşacağım, ben de konuşacağım. Lambalar arasında korkulu sesler dolaştı. İşkence lambası bu, işkence lambası. Lambalar tedirgin olmuşlardı. Çoğu işkence lambasının konuşmasını istemiyordu. Dostum sokak lambam öne çıkıp olanca sesiyle bağırdı. İnsanlara eziyet etmek için ışığını kötü yürekli kişilerin eline veren bir lambanın aramızda olmaya, konuşmaya hakkı yoktur. Lambalar dostumun gür sesinden etkilenmişlerdi. Korkularından sıyrılıp bağırdılar. Defol git, seni istemiyoruz. İşkence lambası kızmıştı. Göz kamaştırıcı ışığını dostuma yöneltti ama öyle kolay değil. Dostumun arkadaşları var. Hemen 4-5 sokak lambası işkence lambasını kucaklayıp alandan attılar. Ortalık yatışınca sokak lambam konuşmaya başladı. dostlarım diye söze girdi. Arkadaşlarım, önce neyi tartışıyoruz? Antika lamba konuyu şöyle özetledi. Kim daha üstün, daha yararlı? Biz sokak lambaları üstünlüğün tartışılmasına karşıyız. Hepimiz lambayız. Kimse kimseden üstün değil. Belki giysilerimiz, görünüşümüz değişik ama hepimiz aynı işi yapıyoruz. Yani dünyayı aydınlatıyoruz. Asıl kim daha yararlı onu tartışalım. Köşk lambalarından başlayalım. Övündükleri aynalı salonlarda oturan, dolaşan insanlar ne üretiyorlar? Evet, onlar güzel kokarlar, güzel giyinirler. Ama bu güzel kokuları, güzel giysileri nasıl elde ederler? Bunu hiç düşündünüz mü? Bu insanların yaşama katkıları nedir? Kaçının elinden iş gelir? Kaçı yemek yapmasını, kaçı çocuk bakmasını bilir? Düşünün. Yanıtlarınız pek parlak değil sanırım. Gelelim ev lambalarına. Ev lambalarının çoğu haklı olarak sözcülerine karşı çıktılar. Karşı çıkanlar bizim dostumuzdur. Çünkü onlar çalışan, iş gören, üreten insanları aydınlatmanın nedenli güzel ve yararlı olduğunun bilincindedirler. En son bizlerden, sokak lambalarından söz edeceğim. Şu çamurlarıma bakın. Evet, kirliyim. Öbür arkadaşlarım da kirli, çamurlu. Sabah çok erken işe koşan, akşamları evlerine ulaşmak için hızla önümüzden geçip giden insanların ayaklarından sıçradı bu çamurlar. Sokakta oynayan çocukların ayaklarından sıçradı. Elinde kitabı okumaya giden öğrencilerden, dostlarına koşan insanlardan, inandıkları bir amaç için topluca yürüyen kalabalıklardan sıçradı. Onlara ışığımızla yol gösterdik, aydınlattık. Işığımız çok güçlü, çok parlak değildir ama sokaklarda her gün değişen yürüyen yaşam için yeterlidir. Biz var gücümüzle sokakları aydınlatmayı sürdüreceğiz. Bütün lambaları birlik olmaya çağırıyoruz. Gelin daha güzel bir dünyayı aydınlatmak için ışıklarımızı birleştirelim. Sokak lambam öyle güzel konuştu ki bazı lambaların gözleri yaşardı. Tüm lambalar dostumun çevresinde toplanmaya başladı. Köşk lambaları çevredeki birkaç ev lambasıyla kala kalmışlar, ışıkları da iyice sönmüştü. İşkence lambası üzüntüden kendini yerlere vurmuş, parçalanmıştı. Sokak lambamın çevresi ışıl ışıldı. Tüm lambalar el ele tutuşmuşlardı. Biraz sonra türkü söylemeye, halay çekmeye başladılar. Türküleri büyüdükçe ortalık ışığa boğuluyordu. Her yer ışığa durmuştu. Toplantı dağılınca dostum sokak lambamla evin yolunu tuttuk. Ben gizlice eve girdim, o köşesine kuruldu. Uyumadan önce pencereden baktım, küçük ışığıyla sokağı aydınlatmaya başlamıştı bile. Masal Ana'nın son masalı. Güzelliğin anası Suat Ana'ya. Masal Ana yürüyor. Bir şeylerden ürkmüş gibi sırtını kamburlaştırmış, başı öne eğik yürüyor. Yolda kimsecikler yok. Masal Ana'nın yumuşak ayak seslerinden başka hiçbir ses yok. Rüzgarın hırçın sesinden başka hiçbir ses yok. Masal Ana yürüyor. Kimselerin olmadığı bu yolda, sokak lambalarının ölgün ışığında kendi kendine çok güzel bir masal anlatarak yürüyor. Masal Ana yürüyor. O camları buğulu, ocağı fokur fokur yanan kahvedeki insanlar Masal Ana'nın masalını dinlemediler. Kahvenin kapısını sevinçle açıp içeri girdiğinde kimseler onu tanımadı. Kimseler hatırını sormadı, kimseler masasına çağırmadı. Kimseler bize masal anlat demedi. O kahvedekiler büyülenmişçesine bir tek şeye bakıyorlardı, bir tek sesi duyuyorlardı. Duydukları tek ses televizyondaki adamın sesiydi. Gördükleri tek yüz onun yüzüydü. Masal Ana'nın sevecen sesini duymadılar. Masal Ana'nın anlatacağı masalı kimseler bilmek istemedi, duymak istemedi. Boşuna bekledi Masal Ana. Yüreği pıt pıt atarak boşuna bekledi. Biri seslensin, bize bir masal anlat desin diye boşuna bekledi. Ne güzel bir dostluk masalı söylemeyi düşlemişti kapıdan girerken. Duyanı duymayanı sarıp sarmalayan, alıp güzel, şenlikli dünyalara götüren bir dostluk masalı söylemeyi düşlemişti. Ne çok düşlemişti, ne çok istemişti anlatmayı, ne çok. Kimseler dinlemedi onu, kimseler. Masal Ana yürüyor, kendi kendine çok güzel bir masal anlatarak yürüyor. O düğün evinde de kimseler Masal Ana bize masal anlat demedi. Masal Ana gelinin karşısına dikildi de, gözlerinin içine baktı da gelin duymadı. Gelin ağzını açıp hoş geldin Masal Ana, benim için bir masal söyle demedi. Gelini saklamışlardı. Saklamışlardı onu. Masal Ana onun yalnız gözlerini görüyordu. Gelini saklamışlardı. Gelini yatak örtülerinin, yastık örtülerinin, aygazın, çamaşır makinelerinin, buzdolaplarının, salon takımlarının, yemek takımlarının, deterjanların, sabunların, konservelerin, çikletlerin, halıların arasına saklamışlardı. Her gelen yeni bir halı, yeni bir yatak örtüsü, yeni bir diş fırçası getiriyordu. Getiriyorlardı. Masal Ana ne çok şaşmıştı buna. Bunlar ne işe yarayacak, ne çok diye sormuştu da, gelin hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Koşup onu daha çok yatak örtüsü, daha çok konserve getirmişlerdi. Sevinsin, sevinsin diye. Masal Ana çok üzülmüştü gelin ağlayınca. Masal Anaların yüreği yufka olur. Masal Analar ağlamaya dayanamazlar. Masal Analar onun için her masalın sonunda onlar ermiş muratlarına derler. Masal Ana da dayanamadı. Sevinsin istedi gelin, sevinsin. Dar ağacındaki en güzel sevda masalını anlatmak için açtı ağzını, en güzel sevda masalını, ta Ferhat'la Şirin'den getirdiği sevda masalını. O güzelim sevda masalını anlatmaya başlayacaktı ki birden şaşırdı. Masal Ana dondu kaldı. Bütün sesleri, bütün sözleri bastıran bir müzik düğün evini doldurdu. Pencerelerden bahçeye, sokaklara taştı. Düğün evindekiler, bahçedekiler, yoldakiler başladılar hoplayıp zıplamaya. Hoplayıp zıplamaya. İçlerinden biri Masal Ana'yı kolundan tuttu, havada çevirdi. Küt diye yere düştü Masal Ana. Hoplayıp zıplayanlar onun üstünden geçti. Kimseler onun düştüğünü görmedi. Kalktı yerden Masal Ana. Çevresine baktı, herkesin ağzında çiklet vardı. Pat pat balonlar. Masal Ana dışarı zor attı kendini. Bir de baktı, ağzında kocaman balonlu bir çiklet. O da pat pat patlıyor. Masal Ana yürüyor. Bu, kimselerin olmadığı sokakta, kendi sesini kendi dinleyerek, masalını kendine anlatarak, kendi ayak seslerine eşlik ederek yürüyor. Masal Ana duyduğu o çocuk seslerine nasıl da umutla sarılmıştı. Çocuklar masal sever, çocuklar masalı özler. O çocuk seslerine uçar gibi gitmişti. Çocuklar masalsız edemezler, çocuklara en çok masal gereklidir. Uçmuştu, sevinçten uçarak gitmişti oraya. Çocuklar Masal Ana'yı sever. O çocuklar da tanımadı Masal Ana'yı. Sevinçle adını çağırmadılar. Bize masal anlat, bize masal anlat diye çevresini almadılar. Bağdaş kurup yanı başına oturmadılar. Masal Ana okşasın diye başlarını onun dizine koymadılar. Çocuklar masalsız edemez. Masal Ana çocuklar masalsız edemez. O çocuklar onun ellerinde plastik tabancalarla karşıladılar. Plastik tabancalardan çıkan plastik mermiler yüreğine saplandı Masal Ana'nın. Çocuklar onu esir aldılar. Sen düşmansın dediler. Düşman oldu Masal Ana. Kurşuna dizildi, dayak yedi. Görmediği, bilmediği işkenceleri gördü. Bildi. En korkunç masallardan daha korkunç, en korkunç masallar bunun yanında çocuk oyuncağı. Devler, ejderhalar, çocuk oyuncağı. Bildiği masalları unuttu Masal Ana. Sevgi, dostluk adına bildiği tüm masalları oracıkta unuttu. Çocuklar yorulup onu bıraktıklarında inen geceye boş gözlerle baktı, baktı. Masal Ana yürüyor. Az önce bu kimselerin olmadığı sokakta ayaklarını sürüyerek yürümeden, kendi kendini çok güzel bir masal söylemeden önce evlerin pencerelerinden baktı. Kimseler görmedi onu. O evlerin içini gördü. Tül perdeler ardındaki evleri gördü. Odalar insan doluydu. Analar, babalar, nineler, teyzeler çocuklarla doluydu. Çok insanla doluydu. Doluydu odalar ama kimse kimseyle konuşmuyordu. Kimse kimseye elini uzatmıyordu. Kimse kimseye hiçbir şey vermiyordu. Kimse kimseyle kavga etmiyordu. Kımıldamadan oturuyorlardı. Düşünmeden, duymadan, sevmeden oturuyorlardı. Televizyondan o madeni sese geliyorlardı. O madeni ses. Her evin penceresinden ürkerek kaçıyordu Masal Ana. Düşe kalka kaçıyordu. İnsanlar duymuyordu, insanlar düşünmüyordu, insanlar seslenmiyordu. O madeni ses vardı yalnızca, o madeni ses. Kaçtı Masal Ana, kaçtı. Bu kimselerin bulunmadığı sokakta yürümeden önce kaçtı, kaçtı. O madeni ses yoktu artık. Hiçbir şey yoktu. Sessizliğin içinde yalnızca kendi sesi son masalı dinlemeyen bir masal ananın ölümünü anlatıyordu. Usul usul, usul usul. Yolda kimseler yok. Masal ana kendi kendine son masalını anlatarak yürüyor. Bu onun son masalı. O güzel masal bittiğinde masal ana ölecek. Bu kimselerin olmadığı, kimselerin onun sesine kulak vermediği sokakta kendine anlattığı bu çok güzel masal bittiğinde ölecek. Kimseler onun masallarını dinlemek istemediği için ölecek. Bu onun son masalı. Masalları dinlemeyen bir masal ananın ölümü. Rüzgar kendi sesini duyuyor, ağaçlar kendi mırıltılarını. Masal ana, bu son masalın senin, birilerini bul, birileri bu masalı duymalı, bilmeli, bul birilerini. Masal ana gökyüzüne bakıyor. Karanlık. Köşede küçük bir yıldız göz kırpıyor ona. Masal ana, toparlan biraz. Topla son gücünü. Bak işte o yıldız sana göz kırpıyor. Anlat masalı ona. Masal ana gökyüzüne kaldırdı başını. Ağlıyor. Son masalını anlatırken ağlıyor. Ağlıyor. Masal ana o gece bildiği tüm masalları anlattı. Bildiği tüm masalları. Sonra orada, o küçük yıldıza bakarak olduğu yerde öylece kaldı. Kitabın sonu.